Selamlar dostlarım, pek muhterem Carpe Cibus dinleyicileri. Fark ettiyseniz bugün Carpe Cibus diye söyledim. Normalde Carpe Cibus diyordum. Ve Latince bilen bir arkadaşımın beni uyarması sayesinde artık doğrusunu söyleyebileceğiz. Carpe Cibus dememiz gerekiyormuş. Bundan sonra da böyle demeye özen gösteriyorum. Hoş geldiniz tekrardan. Bugün İki tane güzel konumuz var. İlki insanların zehirlenmeden alkolü nasıl sindirebildiğini anlatmaya çalışacağım ilkinde. İkincisinde ise milli zannettiğimiz ancak milli olmayan rakıyı konuşacağız biraz. Hazırsanız başlayalım. İlk mevzumuz tabii ki insanların ve bazı primatların kolayca zehirlenmeden alkolü tüketebilmesi. Özellikle zaten evrimin son halkasında olan biz insanoğlu, şu an son halkasındayız. Alkolü bir zevk için tüketebiliyoruz ama aslında alkol bildiğiniz üzere bir zehir. Yani biz bu zehiri keyif için, zevk için tüketebildiğimiz bir noktaya geldik. Ben her zaman bunu ilgi çekici bulmuştum. Hani çok alkol içtiğim dönemler de oldu ama artık mesela çok içen birisi değilim. Ama yine de o zamanlarda hep kafamı kurcalıyordu. Daha sonra tabii araştırdım, öğrendim ve bugün sizlere aktarmak istedim. Tabii ki de ben bir bilim insanı, bir biyolog, bir paleontolog olmadığım için mükemmel bir şekilde anlatamayabilirim. Bazı yerlerde zaten kendi anladığım kadarıyla anlatacağım için bazı yerlerde eksik atlamış olduğum noktalar olabilir. Artık o zaman da kusura bakmazsınız. Bu eksikleri fark edebilecek durumdaysanız da beni uyarırsınız. Ben de öğrenmiş olurum veya hatırlamış olurum. Şimdi tabii ki de bizim atalarımız ağaçlarda yaşayan maymunlarla ortak şu an günümüzdeki primat topluluğundan birisiydi. Bu primatlar normalde ağaçlarda yaşıyorlardı ama kimi zaman ağaçlardaki yaşamsızlığı getirdiği bir sonuçta veya sebebini bilmediğim bir şekilde veya hatırlamadım şu an. Primatların bir kısmı karaya iniyor ve karada yaşamaya başlıyor. Yani normalde zaten ağacın üstünde yaşayıp ağacın üstünde besleniyordu. Yani ağaçtaki meyveleri tüketiyordu. Ancak belki yani buradaki sebepleri hatırlamıyorum ama bazı belli başlı sebeplerden dolayı bu primatlardan bir kısmı aşağıya iniyor. Zaten karasal yaşama başlayan aşağıya inen kısmı biz insan demeye başlıyoruz. Çünkü odaki soydan geliyor insanoğlu. Yani o primatlardan aşağı inenlerin ve karada yaşamaya başlayanların bir kısmı bugün insanoğlunu oluşturuyor. Şimdi normalde ağaçlarda yaşarken primatlar çok kolay bir şekilde taze meyve tüketiyorlardı. Taze meyve dediğim meyve orada çıkıyor, dalından alıp tüketiyorlardı. Ama bu primatlar aşağı yani ağaçtan aşağı karasal yaşama indikten sonra sadece ağaçtaki meyveleri değil, ağaçtaki meyvelerin yere düşen ve yere düştükten sonra bazı bakterilerle kaynaşıp meyvenin içindeki şekeri etanole çeviren bu bakterilerle birlikte etanollenmiş yani alkol özelliği kazanmış meyveleri tüketmeye başladı. Tabii ilk primatların alkolü sindirebilme özelliğine sahip değildi. Buna sahip olmadıkları için, misal bugün bir köpek de alkol sindirebilme özelliğine sahip değil. O yüzden ona alkol verdiğiniz zaman, misal siz bir bardak viski içtiğinizde hiçbir şey olmazken, bir bardak viskiyi köpeğe verdiğiniz zaman komaya girebiliyor. Buradaki fark o. Yani biz de belli bir noktadan sonra komaya girebiliyoruz ama makul seviyede diğer hayvanlardan, diğer primatlardan daha fazla alkol tüketebiliyoruz. Neyse dediğim gibi bu primatlar aşağıda alkol özelliğini kazanmış meyveleri tüketmeye başladılar. Ancak alkolü sindirebilmek gibi bir yeteneklerini sağlayan ADH4 dediğimiz bir dizi protein bir dizi proteine sahip değildi bu primatlar. Buna sahip olmadıkları için aşağıya düştüklerinde, yani aşağıya düşen meyveleri yediklerinde zehirlendiler. Bir noktada aşağıdaki primatlardan, karadaki primatlardan bir kısmı çok özür diliyorum. Aşağı düşen primatlardan bir kısmı bu proteinin yani mutasyona uğrayarak bu proteine sahip oldu. Tabii bu proteine sahip olduktan sonra civarındaki bulunan diğer primatların önüne geçmeye başladı. Çünkü onlar yerdeki meyveleri tükettiğinde zehirlenip hastalanabilir ve çok kolay ölebiliyorlardı. Ama tabii ki bu mutasyona uğramış primatlar, bu mutasyonu geçirmiş primatlar daha dirençli, daha dayanıklı olduğu için gittikçe diğer primatların üstüne geçmeye başladı ve güç kazanmaya başladı. Bu sayede de zaten artık hepimizin bildiği doğal seçilim ortaya geçmeye başlıyor. Bu durumda daha güçlü olan ve bu durumdan daha az hasarla çıkan bu mutasyonu geçirmiş primatlar karada hakim bir topluluk olmaya başladı. Diğerleri sayısal olarak azalmaya başlarken alkolü sindirebilen primatların sayıları arttı ve bu sayede oradan bize kadar gelen bir halkada biz bu alkolü tüketebilme şansına eriştik diyebiliriz. Tabii bunu okuduğum, bu araştırmayı okuduğum makalede şöyle çok detaylı bir şekilde anlatıyor. İşte grafiklerde, bilmem nelerde, işte mesela Asyalıların diğer ırklara nazaran daha az alkol toleransı olmasının sebebi nedir? İşte mesela onun içerisinde kadın erkek alkol toleransları falan filan derken uzayıp giden bir ve dallanıp budaklanan bir araştırma. Tabii ben hepsini söyleyebilecek kapasitede de değilim. Ancak temel olarak etanolü sindirebilmeye başladığımız için alkol tüketebilmeye başladık. Alkollü meyveleri tüketebilmeye başladık ve bu doğal seçilimle daha fazla toleransı olan, alkole daha fazla toleransı olanlar daha fazla hayatta kalarak ve o genlerini dağıtarak bugüne kadar ulaşmamızı sağladı. Bu sayede de bugün keyif için alkol içebiliyor durumdayız. Umarım düzgün bir şekilde aktarabilmişimdir. Ama temel olarak işte mevzu bütün alkol içebilme yeteneğimiz buna bağlı. Buradan geliyor. O yüzden burada mesela bazı değişiklikler olmuştur hayatımızda. Çünkü bir noktadan sonra dinler hayata giriyor. Dinler girdikten sonra kültürel olarak bir değişim oluyor ve kültürel olarak, inançsal olarak yasaklanmaya başlanıyor veya falan uzaklaştırılmaya çalışıyor. Ama bunun en büyük sebeplerinden birisi, yani o sarhoşluğun sebeplerinden birisi de hala tükettiğimiz şeyin bir zehir olması ve bu zehrin bazı yan etkiler göstermesi. Bizi öldürebilecek kadar toksik üretmiyor ama bizim tolerans gösterebileceğimiz kadar içerisinde bulunan toksinler ve biz bunlara katlanabiliyoruz. Tabii katlanabilmemize rağmen vücudumuz buna karşı bazı yan etkiler gösteriyor ve işte burada baş dönmesi, sarhoş olma, fonksiyonların yavaşlaması falan filan. O yüzden yani mesela alkol eser miktarda, az miktarda, çok az miktarda tüketilebilecek bir şey. Ama ben çok müptelası olmak istemiyorum. Çünkü içtiğimiz şeyin bir zehir olduğunun farkındayım. Bunu tabii ki de bir dini bağlamdan ayrı bir şekilde söylüyorum. Bu sadece bilimsel bir bakış açısı. Dini inancınıza göre içip içmemek size kalmıştır. Ama böyle bir gerçek de var. O zaman geçelim rakıya. Şimdi ilk başta alkolü anlattık. Alkolün nasıl bir gereklilikten keyif haline geldiğini tahmin edebiliyorsunuzdur. Zaman içerisinde bir şeye geldi. Ama tabii ki ben yeterli bilgiye sahip olmadığım için bu ilk alkolün nasıl kullanıldığını veya neyden geldiğini, ne zaman kullanıldığını ve tarihin hangi noktasında olduğunu açıkçası pek bilmiyorum. Ama insanoğlu bir noktada keşfetmiş ki keşfettikten sonra üretilmeye başlamış. Ama çok eski zamanlardan beri alkollü içecekler tüketiliyor. Yani burada milattan öncesine kadar Sümerler'de bilmem nelerde alkol kayıtlarına rastlıyoruz. İşte mesela Sümerler doğru hatırlıyor muyum bilmiyorum ama Sümerler mesela birayı içmek için pipet üretiyorlar. Pipet o dönemden gelen bir alışkanlık misal falan filan. Şu an bugün kullandığımız pipetler ta Sümerlere kadar gidiyor kökeni. Yani böyle böyle bazı mevzular var tabii ki de tarihte ve ama hangi noktadan itibaren alkol tüketilmeye başlandı veya alkol nasıl icat edildi gerçekten bilmiyorum. Ha, bir gün araştırırım, bulurum veya siz bulmuşsunuzdur. Bakarız, tekrar konuşuruz. O zaman gelelim şu rakı mevzusuna artık gelelim. Sanılanın aksine rakı sadece Türkiye'de içilen bir içecek, bir içki değil. Rakı Avrupa'da Alp Dağları'nın güneyinde, Orta Doğu ülkelerinde ve Kuzey Afrika ülkelerinde, yani aslında Akdeniz'i çevreleyen ülkelerde içilen bir içki. Şarap, ekmek ve zeytine ek olarak Akdeniz ortak kültürünün en geç ögelerinden birisi. Etimolojik açıdan bakmamız gerekirse, Yakın Doğu'da ve Orta Doğu ülkelerinde araki, ariki, arak ve rakı gibi aynı kökten geldiği belli olan ama değişik birçok ad kullanılıyor. Bunlar da damıtılmış anasonlu ya da sakızlı içkiyi tanımlamak için kullanılıyor. Bir varsayıma göre Arapça'da arak sözcüğü ter anlamına gelmektedir. Rakının üretim tekniğine dayalı bu varsayımda akla daha yakın geliyor. Yani rakının damıtılarak üretilmesinin adeta bir ter damlası gibi gözükmesinden dolayı böyle bir isim verildiğini ve kökeninin Orta Doğu olduğu düşünülüyor. Ama bu tabii ki bir varsayım. Alkol sözcüğü ise aslında Arapça kökenli bir sözcüktür. Bir belirtme takısı olan al kelimesiyle kaş boyası olarak kullanılan rastlık tozu diye bildiğimiz Türkçe'de rastlık tozu anlamına gelen kul sözcüklerinden oluşuyor. Yani alkul şeklinde bir isimlendirilmesi var. Tabii şimdi insanlar merak ediyor. Abi İslam'da alkol yasaklanmış ama veya içki İslam'da yasaklanmış ama alkolün kökeni, isim kökeni neden Arapçadan geliyor? Çok mantıklı ve makul bir soru. Buna da şöyle bir yaklaşımda bulunabiliriz. Aslında tarihsel bir kayıt olarak bakabiliriz. Tabii bu yaklaşıma bakmadan önce imbikin ne olduğunu konuşmamız gerekiyor. Kısaca imbikten de bahsedeyim ben size. İmbikle ilgili yani elimizde bulunan en eski bilgiler Venedik'te San Marco Müzesi'nde bulunan Panopolis'le Zosimos'un 28 ciltlik simya ansiklopedisinde bulunuyor. İskenderiye biliyorsunuz bilimin bilginin beşiği İskenderiye'de bir simyacı olan Zosimos 4. yüzyılda yaşıyor ve eserinde kendisi gibi İskenderiye simyacısı olan 1. yüzyılda yaşamış olan Maria'nın Tribikos adlı damıtma aygıtının resmini ansiklopedisine çiziyor. Sıvı damıtmaya yarayan bu aygıtın 3 değişik seviyesinden çıkan oluklardan 3 değişik damıtım ürünü sıvı alınabiliyordu. Bu Maria ayrıca bugün Ben Mary yani Bayın Mary, Ben Mary dediğimiz Ben Mary diyerek bildiğimiz su banyolu ısıtma işleminin de mucididir aslında. Yani Ben Mary usulünün kökeni ta 1. yüzyılda İskenderiye'den geliyor. Tabii şimdi bu imbikle bu sıvı damıtmaya yarayan bu aygıtla İslam'daki alkolün ne bağdaştığını, nasıl bağdaştığını da açıklamak gerekiyor. İslam İmparatorluğu sırasında ilk defa imbiğin alkol elde etmek için kullanıldığını görebiliyoruz. Bunu İskenderiye'nin simya şeyin çok özür diliyorum. Zosimos'un simya ansiklopedisinden görüyoruz. İbn Sina eserlerinde kendinden bir yüzyıl evvel yaşamış olan Sufi Geber'in şaraptan damıtma yolu ile alkol elde ettiğini yazmaktadır. Tabi burada alkolün ve İslam'ın arasındaki bu bağlantıyı görebilirsiniz. Yani aslında hatırladığım kadarıyla da şöyle bir bilgi var. İslamiyet'te içki içmek yasak olduğu için aslında bu üretilen alkolleri bir nevi antidezenfektan diyebiliriz. Bir ilaç, bir medisin olarak kullanıyor İslami savaşçılar. Ama içmek suretiyle değil de vücutlarındaki yaralarını tedavi etmek amacıyla kullanıyorlar. Şimdi gelelim bu alkol üretiminin çıkış noktasından rakıya. Şimdi 9. yüzyılda Araplar Sicilya'yı fethediyor. Fethettikleri sırada üzümü sıkıp şırasını damıtarak elde ettikleri alkolü lamba yakmakta ve savaşta yaralıları dezenfekte etmekte kullanıyorlardı. Bakın doğru hatırlıyormuşum. Kaynakta doğru hatırladığımı teyit ettim. Araplar İslam dini el vermediği için bu sıvıyı içki niyetine içmeyi düşünmemişlerdi. Ancak Sicilyalılar alkolün içerisine anason ekleyerek Tutone adlı içkiyi yaptılar. Bugün içtiğimiz rakının atası Sicilyalıların bulduğu Tutone'dir. Mesela burada benim de bildiğim bir bilgi eklemek istiyorum. İlginç bir bilgi tabii takdir edersiniz ki bugün içtiğimiz rakının aslında Sicilyalılar tarafından bulunmuş olması çok ilginç. Çok ilginç. Tabii İslam'la ilişkili. Ama Sicilyalılar üretmiş olsa bile İslam İmparatorluğu'nun hükmündeki Sicilyalılar olduğu için bu bilgi İslam İmparatorluğu'nun gözünden kaçmaz. Muhtemelen Osmanlı'ya bu bilgi alışverişi mutlaka yapılmıştır ki zaten Osmanlı döneminde giriyor rakı. Ama benim isimlendirme veya köken olarak ilginç bulduğum bir bilgi de bizimle Yunanistan arasında. Şimdi birazdan Yunanistan'daki rakıya Uzo'ya döneceğiz. Onu da açıklayacağım ama arada kısa bir bilgi olsun mahiyetinde. Türkiye'de bizim balık yemeklerinin isimlerinin hepsi Yunanca'dan gelir. İşte mesela istavrit, uskumru vesaire vesaire böyle aklınıza gelen başka şeyler varsa. Yani balık isimlerimizin çoğunu biz Yunanlılardan öğrenmişiz. Yunanlılar zaten biliyorsunuz Yunanistan'ın balık, şarap, zeytin bunun dışında başka tükettikleri bir şey yoktu tarih boyunca. Tabii bizle kaynaştıktan sonra Yunanlılar et yemekleri de tüketmeye başladılar. Tabii ki kültür alışverişi dolayısıyla. Yunanistan'a gittiğinizde et yemeklerinde hepsinin Türklerden geldiğini fark ediyorsunuz. Böyle çok ilginç ve mutal bir kültürel alışveriş benim çok hoşuma gitmişti. Yani onlar bizden bir şeyler öğrenmiş, biz onlardan bir şeyler öğrenmişiz. Zaten kültürel güzellik bu. Umarım bu kültürel alışveriş devam eder. Şimdi Yunanistan'da bu içki rakı diye bilinirken deniz yoluyla Marsilya'ya 20. yüzyılın başında yapılmaya başlanan sevkiyatlarda üzerine Uso Massalia damgası vurularak gümrükleniyordu. Uso Massalia İtalyanca ticari kullanım içindir anlamında gelmekte. Sonunda rıhtım işçileri için bu içkinin adı Uso olmaya başlıyor. Ya o tarihlerde Yunanistan'da rakı olarak bilinse de Avrupalılar bu içkiyi Ouzo, Uzo veya Uso diye adlandırmaya başlıyorlar. Bunun bir benzerini günümüzde de yaşıyoruz. Mesela Amerika'ya veya işte Avrupa'ya gittiğinizde Greek yoğurt diye bir yoğurt görüyorsunuz. Şimdi oradaki kendi ürettikleri yoğurtlar veya Amerikan yoğurdu veya diğer yoğurtlar hep şekerli oluyor. Bizim gibi tuzlu bir yoğurt üretimi yok. O ürettikleri yoğurta da Greek yoğurt adını veriyorlar. Yani burada da mesela Rakı dedikleri içkinin uzu haline dönmesi yine Avrupalıların verdikleri karar doğrultusunda oluyor. Çok ilginç. Tabii bugün rakı dediğiniz zaman Yunanistan'da muhtemelen rakı istediğinizi anlarlar ama Yunanca'da rakı bugün de günümüzde şarap yapımı sırasında üzümlerin sıkılmasında ortaya sıkıldıktan sonra ortaya çıkan posa akla geliyor. Ama tabii siz giderseniz hancı bir rakı ver dediğinizde mutlaka rakı gelecektir. Rakının Osmanlı'ya ne zaman girdiği tam olarak bilinmiyor. Ancak 2. Selim'in 1573'te İstanbul Kadısı'nı çıkartıp yolladığı bir hükümden rakının o tarihte İstanbul'da tüketilmeye başlandığını anlayabiliyoruz. Bu hükümde de şunlar yazıyor. Buyurdum ki emir ulaştığında Yahudi ve Hristiyan takımına ve İstanbul şehri kapıcılarına gereği gibi tembih ve tekrarlayasın ki şehre açıktan açığa fıçı ve varil ve tulumlarla şarap ve rakı getirmeyip kendileri için geceleyin gizlice getirdiklerini de Müslümanlara satmayasınlar diye bir hükmü var 2. Selim'in. Evliya Çelebi de İzmir'de aslan sütü denen şaraptan veya içkiden bahsediyor. Özellikle de şu şekilde bahsediyor. Sakız Adası'ndaki bir manastırda sunulan ve sarhoş etmeyen bir şarabı anlatır. Evliya Çelebi, çok özür diliyorum. Bir an adı aklıma gelmedi. Ancak bu bahsettiği şeyin adını belirtmiyor eserinde. İstanbul'da ise biraz abartılmış rakam ortaya koyarak birçok rakı imalathanesinin faaliyette olduğunu da kaydediyor. Tabii Evliya Çelebi'nin bu konuda ne kadar doğru söylediğini bilemiyoruz. Bu noktadan sonra zaten Osmanlı'da rakı üzerine işte Cihan Tenavot denen bir seyyahın Türkiye'ye yaptığı seyahatten dönerken İzmir üzerinden Sakız Adası'na gittiği biliniyor işte. Orada anlatıyor ama orada da çok detaylı bir anlatım yok yani çok muallakta. Ama sakızdan yapılan bir likör gibi bir içecekten bahsediyor. Bunun da rakı olduğunu rakıyı kastetmiş olabileceğini düşünmekteyiz. Ondan sonra zaten yani rakı günümüze kadar geliyor. Günümüzde 1926'da tekel üretmeye başlıyor. Ve yanlış hatırlamıyorsam 2001 yılına kadar tekelin elinde bu rakı üretme. Ondan sonra zaten hani rakının üstündeki o tekel konumu da kaldırılıyor ve günümüzdeki çeşit çeşit rakılar oluşuyor diye biliyorum ama doğru olmayabilir. Evet, bugünkü konumuz bu kadardı işte. Rakının kökeninden girdik. Sonucuna kadar ulaştık. Umarım keyifli olmuştur sizin için. Aynı şekilde insanların alkol tüketiminden de bahsettik. Bence keyifli bir program oldu. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.